Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 12 Mart 2015 Perşembe. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Haftanın dış politika gelişmelerini analiz etmeye çalıştığımız programımızda bu hafta başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa ve Afrika'daki gelişmelerin perde arkasını siyasi analizlere yansıyan değerlendirmeleri, dünyanın neleri konuştuğunu vaktimiz ölçüsünde değerlendirme gayretinde olacağız. Velhasıl yoğun bir gündemle yine karşınızdayız. İfade ettiğimiz gibi Orta Doğu'daki gelişmeler ön planda olacak. Orta Doğu gündeminde Musul operasyonu öncesi Tikrit'teki gelişmeler var. İran'da General Kasım Süleymani komutasındaki 30 bin kişilik Şii milis gücüyle Tikrit'e harekat başlatan Irak ordusunun dün kent merkezinin bazı sokaklarını ele geçirdiği ancak kentin büyük bölümünde hala IŞİD'in hakim olduğu haberleri gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin başında geldi. Mısır öncesi Tikrit'teki gelişmeleri ve bu operasyonun bölgesel yansımalarını konuşacağız. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle ilintili olarak Orta Doğu'da Şii yayılmacılığına karşı Sünni cephe kuruluyor söylem ve iddialarını tartışmaya açacağız. Konumuzdan bu çerçevede gündeme gelen soruların cevaplarını alma gayretinde olacağız. Rusya'dan soğuk savaşa devam kararı çıktı. Rusya, SSCB ile Batı arasındaki soğuk savaşı sonlandıran sembol niteliğindeki Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini açıkladı. Moskova, NATO ile sınırına istediği kadar silah konuşlandırabilecek. Rusya ile Batı arasındaki ipler daha ne kadar gerilecek? Dolar, dünya para birimleri karşısında son 11 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. Bu yükselişin nedenlerine ilişkin hangi gerekçelerin altı çiziliyor? Dolardaki yükselişe mukabil avronun sakin seyretmesinin arkasında daha çok siyasi nedenler mi yoksa ekonomik nedenler mi öne çıkıyor? Artık küresel anlamda avro dönemi bitti mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık tartışmaları yeniden alevlendi. Geçen yıl siyahi gencin polis tarafından öldürüldüğü kasabada dün de iki polis memuru vurularak öldürüldü. Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında buzlar erimiş değil. Karşılıklı suçlamalar hatta tehditler gelmeye devam ediyor. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kemenos, eğer ülkesinin ekonomik krizine çare bulunmazsa ülkedeki kaçakların Avrupa başkentlerine gitmelerine izin vereceklerini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Tsipras hükümeti ise 2. Dünya Savaşı nedeniyle Almanya'dan talep edilen savaş tazminatı konusunda ısrarcı olacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gerileceği anlamına geliyor. Tüm bu gelişmelerin detaylarını ve gündeme gelen diğer soruların cevaplarını bulma gayretinde olacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Her zaman olduğu gibi programımıza dünya gündeminin her daim en sıcak bölgesi Orta Doğu'daki gelişmelerle başlıyoruz. Irak'taki gelişmeler dünya gündeminin en ön sıralarında yer alıyor. Özellikle koalisyon güçlerinin Musul operasyonu öncesi Tikrit'ten gelen haberler dünya medyasında yoğun bir biçimde işleniyor. İranlı General Kasım Süleymani komutasındaki 30 bin kişilik Şii milis gücüyle Tikrit'e harekat başlatan Irak ordusunun dün kent merkezinin bazı sokaklarını ele geçirdiği ancak kentin büyük bölümünde hala DAEŞ'in hakim olduğu ifade ediliyor. Irak ordusu Tikrit askeri hastanesini ele geçirdi ve üzerine Irak bayrağı çekti. Irak ordusu ve yanında savaşan Şii milislerden 30 bin asker Sünni aşiretlerin desteğiyle Tikrit'i IŞİD'den geri almak için 10 gün önce büyük bir operasyon başlatmıştı. Irak ordusu Tikrit merkezine yakın ve savunma hattı olan Alem kasabasını salı günü ele geçirmişti. Hükümet güçleri Tikrit'e yakın olan Buçeil kasabasındaki petrol sahalarında ele geçirdiğini belirtiyor. İran öncülüğünde hareket eden Şii milislerin bölgedeki etkinliğini artırması endişe kaynağı olmuş durumda. Başkent Bağdat'ın 140 kilometre kuzeyinde bulunan Tikrit, Selahattin eyaletinin idari başkenti. Dicle Nehri'nin üzerindeki kent, Irak'ın devlet başkanı Saddam Hüseyin'in doğduğu şehir olarak biliniyor. Uzun süredir DAEŞ'in kontrolünde bulunan Tikrit'in kurtarılması amacıyla Irak ordusu Mart başında geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Ordu birliklerinin ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılara Amerika Birleşik Devletleri Koalisyonu'nun uçakları da havadan destek veriyor. Tikrit, diğer kentleri kurtarmak için bir anahtar olarak görülüyor. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak ordusunun Tikrit'i IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyonun diğer kentleri IŞİD'den kurtarmak için bir anahtar olacağını söylemişti. Operasyon emrini Irak Başbakanı Haydar İbadi Samara'da bulunduğu ziyaret sırasında vermişti. IŞİD 10 Haziran 2014'ten beri Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u elinde tutuyor. Irak'ta IŞİD'in Musul'u ve bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından ordu ile IŞİD arasında bazı kentlerde başlayan çatışmalar devam ediyor. Irak ordusu ile Peşmerge güçleri örgütün elindeki toprakları kurtarmak için operasyon düzenliyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri de orduya havadan destek veriyor. Evet, muhtemel Musul harekatı öncesi gerçekleşen Tikrit operasyonu ve bu operasyonun yansımalarını konuşacağız. Konuğumuz AK Parti Tokat eski milletvekili Star gazetesi yazarı Resul Tosun Bey olacak. Resul Tosun Bey, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Şimdiden
merhaba.
Yapacağınız katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Rica ederim.
Resul Bey, Dünya Gündemi programımızda haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup analiz etmeye çalışıyoruz. Sizinle de bu haftanın öne çıkan birbirleriyle ilintili iki konuyu konuşmak istiyoruz. Malum Irak'ta koalisyon güçleri Musul'u DAEŞ'in elinden geri almak için büyük bir operasyon hazırlığı içerisinde. Operasyona ilişkin birçok konu ve endişe gündeme geliyor. Gündeme gelen bu konulardan bir tanesi DAEŞ'ten boşalacak yerlerin kimler tarafından doldurulacağına ilişkin. Bu noktada İran destekli Şii milislerin DAEŞ terörünü aratmayacak eylemlerinden de bahsedilerek DAEŞ'ten boşalacak yerlerin Şiileştirme gayretlerine de dikkat çekiliyor. Yine tam da bu noktada bugün medyaya yansıdığı şekliyle İranlı General Kasım Süleymani komutasındaki 30 bin kişilik Şii milis gücünün Tikrit'e girdiğinden bahsediliyor. Tüm bu tabloya rağmen Türkiye'deki bir takım işte ulusalcı çizgideki yayın organları, dışarıda ise İran yanlısı medya daha farklı bir algı oluşturmaya çalışıyor. İşte Türkiye, Katar, Suudi Arabistan öncülüğünde İran'a karşı yeni bir Sünni cephe oluşturulduğu yönünde bir propaganda yürütülüyor. Sizin bu haftaki gazetenizde, köşenizde de dile getirdiğiniz şekilde Sünni cephe safsatası başlığıyla vermiştiniz, işlemiştiniz bu konuyu. Bu anlamda bölgede olup biteni bu gelişmeleri dinleyenlerimizle paylaşır mısınız?
Estağfurullah, tabii ki öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Bölge tabii ki maalesef cayır cayır yanıyor. Bir ateş çemberi değil, ateşin tam göbeğinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bölgenin tabii ki en büyük problemi istikrarlı yönetimlerin bulunmaması. Irak'ı Amerikan işgal ettikten sonra maalesef Irak'ta istikrar kalmadı ve Amerika anlaşıldığı kadarıyla İran'la üstü kapalı bir anlaşmaya varmış görünüyor. Ve maalesef Amerika Irak'ı İran'a terk etmiş görülüyor. İran, Irak'taki maalesef bu aşırı mezhepçi yönetimler ki geçen dönemdeki Nuri Maliki yönetimi maalesef bölgede hem DAEŞ gibi fanatik örgütlerin ortaya çıkmasına, ilerlemesine hem de bölgede bir Sünni isyanının çıkmasına sebep oldular. Türkiye bunu seneler öncesinde uluslararası camiaya anlatmaya çalıştı. Bakınız bu Maliki yönetimi son derece kutuplaştırıcı ve bölücü bir politika takip ediyor. Sünnileri tamamen yönetimden dışlayıp, dışlamakla da kalmayıp toplumun da dışına itmeye çalışan, tutuklayan, tutuklayamadığı erkeklerin kadınlarını, kızlarını, bacılarını hapseden ve bölgede adeta mezhep kavgasını körükleyen bir politikası vardı. Bunun için Türkiye uluslararası camiayı uyardı. Bu Maliki ile bu iş olmuyor diye, tıpkı Esed konusunda uyardığı gibi. Maalesef uluslararası camia bu uyarıları dikkate almadı. Ta ki Nuri Maliki'nin bu işi hakikaten Türkiye'nin tarif ettiği şekilde yürüttüğüne inandığı güne kadar. Şimdi başka bir şahıs geldi. Bu yeni gelen başbakan Maliki gibi açıktan yürütmüyor bu Şiileştirme politikasını. Bu gizliden gizliye yürütüyor. Maliki'den biraz daha tehlikeli. İşte bu dönemde geçen sene Musul'un işgaliyle bir DAEŞ gerçeği ortaya çıktı. DAEŞ denilen şey zannedildiği gibi öyle sıradan bir terör örgütü değil. Sıradan bir terör örgütü olsa mesela yani Türkiye'deki PKK ile kıyaslayacak olsak PKK'nın yönetim kadrosu vesairesi Kandil'de. Asıl lideri içeride vurkaç taktiğiyle terör eylemi yapıyorlar. Ama DAEŞ öyle değil. DAEŞ neredeyse Irak'ın üçte birini, Suriye'nin dörtte birini işgal etmiş. Orada bir devlet yönetimi kurmuşlar kendilerince. Mahkemeler kurmuşlar, vatandaşlık vesaire. İşi para bastırmaya kadar götürmüşler. Neden bu şekilde kalıcı bir izlenim veriyor? Çünkü Irak'taki ve Suriye'deki yönetimlerin vatandaşlarına uyguladığı kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, bölücü, öteleyici politikaları neticesinde toplumun bir kesimi, mesela Irak'ta Sünniler 2 yıldan beri her cuma protesto eylemleri yapıyorlardı. Büyük cuma namazları kılıyorlar ve Irak yönetimini Sünnileri de yönetime dahil etmesini, dışlamaması gerektiğini, sosyal barışın ikame edilmesi gerektiğini talep ediyorlardı. Gayet meşru taleplerdi. Ama bu taleplerin hiçbirisine ne Maliki yönetimi cevap verdi ne de bu yönetimin cevap verebilmesi için bu taleplere uluslararası camiadan bir baskı geldi. Sonunda geçen sene Sünnilere yapılan bu aşırı baskı üzerine bir isyan çıktı. Bu isyan aslında Sünnilerin Şiileştirme isyanına karşı yapılan, işlemlerine karşi yapılan bir isyandı. Bu isyana Sünni görünümlü DAEŞ de katıldı ve DAEŞ çok disiplinli ve katı yöntemler uyguladığı için DAEŞ'in adı öne çıktı. Oysa bölgede sadece DAEŞ değil, DAEŞ hareketin %10'unu bile temsil etmeyen bir örgüttü. Bir nokta bu. Bir diğer nokta ise DAEŞ'in bu derece devlet gibi hareket ediyor olması, sıradan bir örgüt olmadığını söylemiştim. Saddam'ın geçmişteki generalleri, askerleri şu anda DAEŞ'i bir devlet mantığıyla yönetme ve bir strateji belirleme ve taktik uygulama projesini yürütüyorlar. Dolayısıyla olay sadece sıradan bir terör örgütü olmaktan ziyade bölgedeki öteleştirici, kutuplaştırıcı politikalara karşı halkın tepkilerinden ortaya çıkan isyan neticesinde bir fiili durum var. Bu fiili durumdan da DAEŞ yararlanıyor. Evet. Tabii DAEŞ'in bu çıkışı, DAEŞ güya kendisinin Selefi Ehl-i Sünnet olduğunu iddia ediyor. Bu kez Şii taraftarı olan özellikle İran destekli bir takım gruplar, işte El-Haşd-i Şabi dedikleri sivil gruplar, şu anda işte bugünkü haberlerde Tikrit'e girdiği söylenen 30 bin kişilik silahlı kuvvet, bir resmi ordu değil, doğrudan doğruya İran'daki devrim muhafızlarına bağlı olan sivil Şii milisleri. Şimdi Şii milisi olarak ortaya çıkınca karşıda tabii olarak bir Sünni tepkiden bahsedilmesi mümkün. Bunu kullanmak için de maalesef işte Cumhurbaşkanımızın geçen hafta Riyad'a yaptığı ziyarette, Katar aynı günlerde Mısır'ın darbeci General Sisi de oradaydı. Arap basınında özellikle İran yanlısı medyanın bir Sünni cephe oluşturuyor şeklinde mezhep kavgasını körükleyici bir algı operasyonuna maalesef geçen hafta şahit olduk. Ortada bence bir Sünni cephe algısı son derece yanlış. Sünni cephe diye bir cephe oluşturmak ortada Şii ve Sünni çatışmasının resmileşmesi anlamına gelecektir. Buna başta Türkiye Cumhuriyeti'ni 13 yıldır yöneten kadroların dine, mezhebe, bölgeye dayalı politika gütmediklerini söylemelerinden yola çıkacak olursak böyle bir cepheleşmeyi Türkiye'nin kesinlikle kabul etmesi mümkün değil. Böyle bir şey de zaten kabil değil. Yapılan Riyad'daki anlaşmanın sonucunda da çıkan ortak bildiri de sadece Suriye'deki sisteme karşı ve oradaki mağdur insanlara karşı yardım politikaları konusunda uzlaşmaya varıldığı görülüyor. Dolayısıyla Sünni cephe diye ortada bir cephe yok ama bir Şiileştirme cephesi ve bir Şii cephe olduğu muhakkak. Çünkü bu cephe bir taraftan Bahreyn'de Şiileri ayaklandırırken öte taraftan Yemen'de Husilere açık destek vererek Sana'yı işgal ediliyor. Bu tarafta Irak'ta ve Suriye'deki sivil doğrudan muhafız alayla, devrim muhafız alayla bağlı sivil Şii milisler vasıtasıyla o aradaki istikrarı maalesef engelleyen ve kan dökülmesine sebep olan bir Şii cephesi var. Buna karşılık cephenin adı Sünni cephesi değil, bence barış ve istikrar cephesi olması gerekir. Sünni Şii cephesi algısı isimleri dahi maalesef ayrıştırıcı, evet, ve parçalayıcı bir intiba izlenim bırakmaktadır. Dolayısıyla biz Sünni cephesini bir safsata, bir hezeyan olarak değerlendiriyoruz. Böyle bir cephenin olmaması lazım. Böyle bir cephe olsaydı zaten ben yazımda da belirttim, Sünni diyerek Türkiye'nin Abdülfettah Sisi'nin yanında durması gerekirdi. Türkiye Abdülfettah Sisi'ye de Esed'e de zalim oldukları için karşı çıkıyor, mezheplerine ya da dinlerine bakarak değil.
Evet. Resul Bey, şimdi DAEŞ'in yapılan analizlerde görünen kadarıyla Musul'un bir şekilde DAEŞ'in elinden alınacağı yönünde bir kanaat dillendiriliyor, öyle veya böyle. Peki DAEŞ'ten kurtulmuş Irak'ı neler bekliyor bu anlamda, neler söylenebilir?
Evet, DAEŞ zaten geçen sene ortaya çıkan bir gerçek. Ondan önceki Irak neyse, DAEŞ gittikten sonra da ortaya geride kalacak olan Irak aynı şeydi. Irak şu anda maalesef çok aşırı bölücü bir mezhepçi anlayışla yönetilmektedir. Orada Sünniler var, Şiiler var, Araplar var, Kürtler var, Süryaniler var, Asyuriler var, var oğlu var. Bütün bu toplulukların bir arada yaşayabileceği aslında yeni bir anayasa talebi var Irak'taki bütün kesimlerin. Şu anda Irak'taki siyasi liderlerin birçoğu, yani milletvekilleri dahi Irak'ta yaşayamıyorlar. Evet. Kimi Amman'da yaşıyor, kimi Beyrut'ta, kimi yurt dışında, sadece bazı toplantılara gidip geliyorlar çünkü hiçbirisinin yani can güvenliği yok. Dolayısıyla orada istikrarın oluşabilmesi için bütün grupların talep ettiği bir ortak anayasa, bir toplumdaki bütün katmanların bir arada yaşayabileceği, bütün etnik grupların, dini grupların bir arada yaşayabileceği ve kabul edilebileceği bir anayasa istiyor. Bu yapılmadığı sürece bugün DAEŞ'i yani ortadan kaldırabilirler, başka bir şey çıkar. Yani dün Kaide vardı, bugün DAEŞ. DAEŞ yerine yarın başka bir örgüt çıkabilir. Çünkü ortada toplumun bir kesimini dışlayan, dışlamanın ötesinde zulmeden, hapseden, çok affedersiniz yani mahremlerine tecavüz eden bir yönetim anlayışı var. Bu anlayış ortadan kalkmadığı sürece DAEŞ'i kaldırırsınız, başka bir örgüt çıkar. Dolayısıyla DAEŞ bir sonuçtur, sebep değildir. DAEŞ de zannedildiği gibi sadece kafa kesen insanlardan oluşmuyor. Bağdat yönetiminin zulmünden kaçanlar şu anda DAEŞ'in yönetimindeki bölgelerde kendilerini daha emniyette hissediyorlar. Çünkü bu adamlar en azından kendilerinin ayrımı yapmadığı düşüncesindeler. Yoksa yani Suriye ve Irak'taki işgal ettiği alanları hesaba kattığı zaman ortada çok ciddi bir oluşum var. Ve bu oluşum terör örgütü mantığıyla yürütülecek bir oluşum değil. Söylediğim gibi Saddam döneminden kalma subayların ve askerlerin de müdahale ve tensikiyle ortada bir garip bir yönetim şekli var.
Evet. Resul Bey, bir diğer konumuz bu konuyla hemen ilintili, DAEŞ'le ilintili. DAEŞ ve benzeri örgütlerin tepki çeken eylemlerin arkasına sığınılıp bir takım siyasi alan kazanma gayretlerini görüyoruz uluslararası alanda. Mesela Libya'da çok ciddi bir DAEŞ tehdidi olmadığı halde örgütün bu ülkedeki varlığı bir takım siyasi manevralar için abartıldığı ifade ediliyor. Libya'da işte darbeci, Sisi yönetimiyle işbirliği yapan çevreler Birleşmiş Milletler'den silah alabilmek için IŞİD veya da DAEŞ tehdidini alabildiğince abartıldığının altı çiziliyor. Aynı şekilde Afrika'da, evet, da DAEŞ'e biat ettiğini söyleyen Boko Haram'a karşı oluşturulan koalisyon için de gündeme geliyor bu tür yorumlar. Çok kısıtlı bir alanda etkili olmalarına rağmen Boko Haram bir Afrika sorunu haline getiriliyor, eleştirileri yapılıyor. Yani son Afrika Birliği toplantısı sonrası Boko Haram'ın tehdit altında olmayan ülkeler dahi söz konusu örgüte karşı oluşturulan koalisyonda yer almayı kabul ettiklerinin altı çiziliyor. Siz nasıl okuyorsunuz DAEŞ ve benzeri örgütler üzerinden siyasi ve stratejik rant devşirme gayretlerini? Bu gayretlerinin arkası gelir mi acaba?
Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ne DAEŞ'in ne de Boko Haram'ın yaptığı icraatları benimseyen, tasvip eden birisi değilim. Böylesi bir eylemlerin ne dinimizle, ne inancımızla, ne de insanlıkla alakası yok bir defa. Bunlar belli ki bir algı operasyonunu ortaya çıkarabilmek, tehdit oluşturabilmek için insanları dehşete düşürecek eylemlere imza atıyorlar. En son Libya'da 21 kıptiğinin yani boğazlanmasını bilemiyorum seyrettiyseniz, insanın onu seyredip de tüylerin diken diken olmaması, bu harekete ve bu hareketin arkasındaki inanca karşı nefret duymaması mümkün değil. Dolayısıyla bunlar her şeyden önce dünyadaki, özellikle Batı dünyasındaki İslamofobiyayı tahrik eden, geliştiren, güçlendiren maalesef eylemler oluyorlar. Her ne kadar Batı emperyalizmine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış olsa da Boko Haram gibi örgütler, yaptıkları eylemler maalesef, yani dün mesela İslam karşıtı eylemler İspanya'da da bir takım gösteriler başladı biliyorsunuz. Bu Batı dünyasındaki İslam düşmanlığını, İslamofobiyayı körüklüyor. Peki bu örgütler bu kadar güçlü mü? Aslında değil. Yani mesela Libya'daki DAEŞ'e bağlılığını ilan eden ve 21 Kıpti'nin boğazlamakla gündeme gelen örgütün yerleştiği bölge Derne bölgesidir. Derne dağlık bir bölge. Ve Sirt de bunların. Sirt bu Kaddafi'nin biliyorsunuz memleketidir. Bu Libya'nın onda birine bile tekabül etmeyen, nüfusun belki %1'i kadar olan bir şehirde dağlık bölge olduğu için yerleşmiş bir terör örgütü var. Şimdi bu örgütün yaptığı eylem tabii çok korkutucu, dehşet verici olduğu için, dünya medyasında da bu gayet ürkütücü bir şekilde yayınlandığı için bu örgütler toplum nazarında hem dehşet saçıyorlar, hem de söylediğiniz gibi bir takım siyasi operasyonlar için yahut da bir takım menfaatlerin geldiği için malzeme olarak kullanılıyorlar. Dolayısıyla bu örgütlerin hakikaten müstakil, bağımsız, kendiliklerinden hareket eden örgüt olup olmadıkları sorusu da insanın aklına geliyor. Çünkü neticeye baktığınızda istifade eden İslam düşmanlığı oluyor. Batı'da istifade eden DAEŞ vesilesiyle Sisi gibi, bilmem Irak Esed yönetimi gibi bir takım diktatörlerin uluslararası camiada hem meşruiyet kazanmak hem de yardım almak gibi bir yolu açmış oluyor. Dolayısıyla bu özellikle Libya'daki Bağdadi'ye bağlılığını ilan eden örgütün aslında sayısı son derece az, fakat etkisi yüksek. Neden yüksek? Çünkü söylediğim gibi yaptıkları eylem dehşet verici ve bu eylem maalesef hem bizim basınımızda hem de Batı basınında son derece renklendirilerek veriliyor ve etrafa dehşet saçıyorlar maalesef. Kaldı ki Libya'daki bu DAEŞ örgütünün de çoğunluğu yine Cezayir, Tunus gibi oralardan kaçıp gelen bazı eskiden Afganistan'da vesairede savaşmış, kaidede yer almış militanlardan oluşuyor. Yani çoğunluğu Libyalı da değil bunların. Aynen Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Dolayısıyla bu örgütlerin her ne kadar tabanındaki bazı militanlar belki dini duygularla, safiyane duygularla ve kendilerince cihat duygusuyla buralara katılmış olabilirler ama bu örgütün iplerinin yabancı ve İslam dışı güçlerin elinde olma ihtimalini de kulak ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bu örgütlerin faaliyetlerinden, etkinliklerinden çıkan netice Müslümanlara ve İslam'a zerre kadar faydası yok. Tam tersine Batı dünyasının emellerine hizmet eden neticeler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu örgütlerin belki tabandaki militanlarını değil ama yönetimlerinin sorgulanması gerekiyor.
Evet, 22. dönem AK Parti Tokat Milletvekili ve Star Gazetesi yazarlarından Resul Tosun Bey'e değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim.
Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Kıymetli dinleyenler, Resul Tosun Bey'in Irak'a ilişkin bu değerlendirmelerinin ardından gündemin diğer ön plana çıkan gelişmelerine geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinin ve Maliki hükümetinin önde gelen muhaliflerinden Irak Müslüman Alimler Birliği Heyeti Genel Sekreteri Haris Dari İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Irak'ın önde gelen Sünni alimlerinden Dari 1941'de Bağdat'ın Ebu Garib bölgesinde doğmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'a müdahalesinin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da yaşamaya başlayan Dari, Nisan 2012'de Irak halkına dönemin Irak Cumhurbaşkanı Nuri Maliki'nin yönetimine karşı barışçıl ayaklanma çağrısı yapmıştı. O çağrıda Maliki için despot ve küstah ifadesini kullanan Dari, onu İran'da olduğu gibi tek partili, tek figürlü, tek mezhepli bir ülke istemekle suçlamıştı. Genel sekreterliğini yaptığı süre boyunca Dari'nin kurduğu Irak Müslüman Alimler Birliği heyeti Irak'ın en önemli muhalif gruplarından biri oldu. Heyet, bazı Sünni liderlerin dinlendirdiği özerklik projesine karşı çıkmış ve bölücü proje olarak nitelemişti. Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı yetkililerinden 75 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son iki gün içinde çeşitli kentlerde şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 43 kişinin de bulunduğu 75 İhvan yetkilisinin gözaltına alındığı belirtiliyor. İhvan'ın basın sözcüsü Muhammed Muntasır da gözaltı kararlarına tepki göstererek Mısır'daki şiddet ortamının artmasının mevcut darbe yönetiminin baskılarından kaynaklandığını vurguladı. Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından lider kadrosu tutuklanan İhvan mensupları ve darbe karşıtlarına yönelik sık sık gözaltı operasyonları düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah öfke dinmiyor. Geçen yıl siyahi genç Michael Brown polis tarafından öldürüldüğü kasabada iki polis memuru daha vuruldu. ABD'den aktaracağımız bir başka haber, senatörler yargılansın kampanyasına ilişkin olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın resmi internet sitesindeki dilekçeler bölümünde İranlı liderlere açık mektup gönderen 47 Cumhuriyetçi senatörün vatan hainliğiyle yargılanması talebiyle imza kampanyası başlatıldı. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan dilekçelere imzacılarının sayısı 30 günde 100 bini geçmesi halinde Beyaz Saray tarafından cevap verebilirken senatörlerle ilgili dilekçeyi imzalayanların sayısı 2 günde 190 bine ulaştı. ABD hükümetinin İran hükümetiyle muhtemel bir nükleer anlaşmaya ulaşması girişimini sürdürdüğü bir sırada 47 senatörün böyle bir mektup yazmasının federal yasalarının açıkça ihlali olduğu savunulan dilekçede bu 47 senatör ülkemizin altını kazma girişimiyle vatana ihanet etti yorumu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 Cumhuriyetçi senatör İranlı liderler hitap eden bir açık mektup yazarak Kongre onaylamadığı sürece Amerikan yönetimiyle varılacak muhtemel bir nükleer anlaşmanın ömrünün Başkan Barack Obama'nın iktidarıyla sınırlı kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Mektup, Obama yönetimi ve Kongre'deki demokratlardan çok sert tepki almıştı. Hatta mektubu imzalamayı reddeden Cumhuriyetçi senatörlerden bazıları da 47 senatörün bu hareketini eleştirmişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de mektubun ABD'nin güvenilir olmadığını gösterdiğini savunmuştu. Kanada Yüksek İslam Konseyi'nden DAEŞ fetvası. 38 kişiden oluşan Kanada Yüksek İslam Konseyi, IŞİD'in İslam ile alakasının olmadığına ve İslam tarihindeki haricilerin günümüzdeki temsilcileri olduğuna dair fetva verdi. Suriye'de Beşar Esed rejimi tarafından işkenceyle öldürülen ve Sezar Kod adlı bir rejim askeri tarafından ortaya çıkartılan 11 bin kişiye ait 55 bin fotoğraftan bazı örneklerin olduğu sergi Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde açıldı. Suriye ordusunda 13 yıl askeri polis fotoğrafçısı olarak görev yaptığını söyleyen Sezar Kod adlı kişinin çektiği fotoğraflar ilk olarak 20 Ocak 2014'te yayınlanmıştı. Bağdat başkentimizdir sözüne tepki. Irak Dışişleri Bakanlığı İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Yunusi'nin Bağdat İmparatorluğumuzun başkentidir sözlerinin sorumsuzca olduğunu ifade ederek kınadı. Ali Yunusi pazar günü düzenlenen Büyük İranlı Kimliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran, Irak coğrafyası ve kültürünün birbirinden ayrılması mümkün değil. İran şu an tarih boyunca olduğu gibi büyük bir imparatorluk halindedir. Bağdat'ta da sadece medeniyet etkimiz altında olan bir ülke değil, kimlik, kültür merkezimiz ve başkentimizdir demişti. Lieberman'dan kafa kesme tehdidi. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman kendilerine karşı duran Arapların başlarının baltayla kesilmesi gerektiğini buyurmuş. Hafta sonunda lideri olduğu Evimiz İsrail Partisi'nin seçim mitinginde konuşan Lieberman, İsrailli Araplardan bizim yanımızda duranlar her şeyi elde edecek ama bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım. Yoksa bu topraklarda İsrail diye bir şey kalmaz dedi. DAEŞ'ten ilham alarak kafa kesmeyi siyasi cezalandırma yöntemi olarak gören Lieberman'ın geçmişte söylediklerine bakıldığında hiç de şaşırtıcı gelmedi bu açıklamalar. Suud Faysal koltukta 40 yılı devirdi. Kral Selman'ın Suudi Arabistan'da krallık tahtına oturmasından sonra kabine reformları kapsamında çok sayıda bakan görevden alınırken 1975 yılından beri Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan 75 yaşında Suud Faysal göreve devam etmek üzere yemin etti. Suud Faysal bu yeminiyle birlikte Arap dünyasının en eski ve şu an en çok görevde kalan Dışişleri Bakanı oldu. Uluslararası yardım kuruluşları Suriye'deki iç savaşta sivilleri koruyamayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi. 21 uluslararası yardım kuruluşu tarafından Suriye'deki iç savaşla ilgili olarak hazırlanan rapor açıklandı. Hiç kimse 4 yıl öncesine kadar trajedinin bu noktaya varacağını düşünmemişti. Sayılar ürkütücü. Bu savaşta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yani 70 yıl önce Birleşmiş Milletler'in kurulduğu günden beri en fazla sığınmacı sayısına ulaşıldığı belirtiliyor. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz. Bu bölümümüzde bizlere her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, bu bölümümüzde ele alacağımız konulardan biri doların uzun zamandır düşmeyen ateşinin küresel sebeplerini sorgulayacağız. Dolar neden yükseliyor? Bu yükseliş sadece TL karşısında mı? Yoksa diğer para birimleri karşısında da dolar yükselişini sürdürüyor mu? Bu yükselişte ekonomik sebeplerin yanı sıra siyasi sebeplerin payının ne olduğunu sorgulama gayretinde olacağız. Halil Hocam, dolar sadece TL karşısında değil, dünya piyasalarında da diğer para birimleri karşısında da ciddi bir yükseliş gösteriyor. Özellikle avro karşısında ciddi bir yükselişi söz konusu. Doların dünya para birimleri karşısında son 11 yılın en yüksek seviyesine geldiği ifade ediliyor. Bu yükselişin nedenlerine ilişkin hangi gerekçelerin altı çiziliyor? Bunu bir hatırlatalım dinleyenlerime. Artık küresel anlamda avro dönemi bitti, dolar çağının başladığı yönünde yorumlar yapılıyor. Öncelikle yükselişin sebeplerini dillendirelim. Ardından doların, avronun hakimiyetini sonlandırıp sonlandırmayacağını sorgularız inşallah.
Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki dolar dünya paralarının içerisinde ayrı bir yere sahip. Çünkü dünyada bütün ülkeler ellerindeki mevcut altın veya ürettikleri birim kadar para basabilirler. Ama Amerika'nın böyle bir yükümlülüğü yok. Amerika diyelim ki 100 dolarlık banknotu, yani kağıdın ve mürekkebin masrafı kaç liraysa o kadar basabilme yetkisine sahiptir. İşte Amerika'yı dünya hakimi yapan özellik de budur. Mesela 2001 krizinden sonra dünyada bir ekonomik darboğaz oldu. Amerika elindeki teknoloji ürünleri, mallarını veya silahlarını satabilmek için doları düğmeye bastı. Milyarlarca doları bütün dünyaya gönderdi. Dikkat edilirse işte bu AK Parti hükümetinin iktidara ilk geldiği yıllarda bütün dünyada bir para bolluğu vardı. İşte o dönemde herkes diyordu ki faizleri indirin vesaire. 2008'e geldiğinde artık bu bol olan bir şey de sürekli genişlediği zaman bir yerde o Lehman Brothers'ın iflas etmesiyle birinci tur kapandı. Arkasında bu 2008-2009 kriziyle birlikte yine dünyada bir parasal çalkantı oldu. Ve ikinci periyotta da 2004'e kadar yine gelişmekte olan piyasalar dediğimiz Türkiye gibi ülkelere para gönderdi. Şimdi bu parayı gönderip geri çekmesindeki hadise de şu. Diyelim ki Romanya'da, Bulgaristan'da, Kore'de, Türkiye'de bir iş adamı yatırımcıya işte bu krizler oluşturarak önce parayı gönderiyor, arkasından en dar anında geri çekerek elindeki birikimleri çok düşük fiyatlarda geri alıyor. Şöyle bir örnek verelim. Eğer bu hadise Türkiye 10 yıl önce 90'lı yıllarda veya 15 yıl önce yakalanmış olsa ne olurdu? Bir özel banka ve 32 milyar dolarlık bir değere sahip. %10'luk hissesi o Citigroup birdenbire tak diye hisselerini sattı ve Türkiye piyasasından 3 milyar 200 milyon dolar parayı çıkardı. Geçen hafta içerisinde gerçekleşti bu. Bütün dünyada benzer şeyler oluyor. Yani siz birdenbire hisselerinizi çekince piyasadan yani 3 milyar 200 milyon dolar para bir tek grubun bahsediyorum. Zaten şu anda Türkiye'de dolar alıp satanların %65'inin yabancı olduğu söyleniyor.
Evet.
Birincisi bu küresel manipülasyon var. Bunun bir tek Türkiye ayağı yok. Mesela bir Alman için, Fransız, İtalyan için de geçen Haziran'a göre 100 lirası olanlar dolar karşısında 75 liraya düştü parası. Yani %25 değer kaybetti. Birincisi bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Yani doların aşırı değerlenmesi.
Avro başta olmak üzere bütün, diğer tüm para
birimleri karşısında. Rusya daha beter. Yani en Brezilya, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri bunların hepsi bu aynı hadiseyi yaşıyor. Fakat Türkiye'de ayrıca bir katmerli durum söz konusu. Bir de bu paraya hükmeden bu Amerika'nın neokonları Türkiye üzerinde de işte Gezi benzeri olayı artık insan gücüyle yapamadığını finans gücüyle yapmaya bir takım teşebbüsler var. Allah'tan ki Türkiye'nin bu konulara şerbetli olması, yani 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda epeyce biz bu konuda dayak yediğimiz için artık bağışıklık kazandık. Yoksa normal bir ülkede bu operasyonlar çok daha fazla etki yapardı. Şimdi dolar yükseliyor ama yani ekonominin ana dengelerinde çok fazla bir etki yapmıyor. Ama eskiden olsaydı yani 2000 yılında Türkiye'den 5 milyar dolar para çıktığı zaman işte o 2001 krizinin gerekçesiydi. Ben size sadece bir grubun çıkardığı paradan bahsediyorum bir hafta içerisinde. Ama şöyle bir şey var, artık finansla manipüle yapmanın da sonuna gelindi. Artık dünyada şu görülüyor ki üretim yapmadan, yani bir mal dokunabildiğin bir mal üretmeden böyle borsa, faiz, döviz üçgeniyle bu illüzyonla dünya bir yere kadar gitmiyor. Ne oluyor? İşte dünyada 5000, 10000 tane zengin dünyadaki mevcut kapitalin yarısına hükmediyor ve bu insanlar bir süre sonra, yani tırnak içinde söylüyorum, kendini ilah sanmaya başlıyorlar. İşte falan ülkenin devlet başkanını biz istersek götürürüz, falan rejimi değiştiririz. Yani bunlar devletler üstü bir güç olmaya başladılar. İşin tehlikeli yanı bu. Zaten dünyada da şu anda küresel sermayenin hakim olduğu çok uluslu şirketlerle ulusal devletler arasında bir mücadele söz konusu. İşte Türkiye'deki mevcut yönetim bu devlet yanlısı. Obama devlet yanlısı Amerika'da. Putin devlet yanlısı. Fakat bu dolarla oynayanlar ise diyorlar ki bizim için devletlerden çok kendi şirketlerimiz, çok uluslu firmalarımız gerekirse diyor işte Mısır'da darbe yapmak gerekiyorsa yaparız. Falan iktidarı götürmek gerekiyorsa götürür. Mesela Putin'i bile dize getirdiler. Yani Ukrayna'da Kırım'ı ilhak etti. Doğu Donetsk bölgesindekilere yardım ediyordu. Suriye konusunda şey yapıyordu. Dikkat edin. Evet. Yani ekonomi kötüye giderse hiçbir halk bunu uzun süre sineye çekmez.
Bu dalgalanmanın gerekçelerinin arkasında ekonomik sebepler mi daha çok ön plana çıkıyor? Yoksa siyasi atraksiyonlar mı?
Şimdi dünya genelinde bir ekonomik sebebi var ama bazı ülkelerde de nokta hedefler söz konusu. Yani Rusya gibi, Türkiye gibi ülkelerde de yani sadece bunu ekonomiyle açıklamak mümkün değildir. Yani durup dururken Türkiye'de çok karlı iş yapan bir şirket her şeyini bir anda bırakıp gidiveriyor.
Evet.
Yani bunun ekonomik olarak hiçbir izahı yok az önce verdiğim örneğin.
Evet.
Yani şimdi bir şirket niçin işlerini tasfiye eder? Zarar ediyorsunuzdur. Veya gittiğiniz yerde daha karlı bir iş yapıyorsunuzdur. Bunların hiçbirine cevap... Yani şu anda Türkiye'den son bir ayda çıkan ve işte çok uluslu firmaların gidiş sebebinin hiçbir ekonomik izahı söz konusu değil.
Evet. Şimdi bu doların en çok euro karşısında, avro karşısında değer kazandığından bahisle avro döneminin artık bittiğini, yakın zamanda bir euronun bir dolara tekabül edeceğinin altı çiziliyor. daha önceki süreçte euronun dolar karşısındaki değer kazanmış olmasını nasıl yorumlamak lazım? Yani çeşitli siyasi ekonomik analizlerde yapılan değerlendirmelerde euronun asla dolardan daha değerli olabilecek bir para olmadığının altı çiziliyor.
Zaten Avrupa Birliği euroya ilk geçtiğinde euro 1 dolar karşısında euro 0.80'di. Yani hafızamızı yoklarsak, yani Almanya marktan, Fransa franktan vazgeçip bir ortak Avrupa Para Birliği'ne geçtiklerinde euro dolardan daha az değerli bir paraydı. Fakat Amerika'nın çok hesaba kitaba gelmez bir şekilde para basıp dünyayı paraya boğmasından dolayı euro 1.6'ya kadar çıktı. Yani o euronun değerlenmesi değildi. Amerika'nın çok aşırı derecede dünyaya para salmasıydı. Fakat şu anda da biraz da bu Amerikan dolarını rezerv para olarak kullanan insanlarda şu soru işareti geliyordu. Amerika sürekli olarak paranın değerini düşürdüğü zaman kendilerine şüphe duymaya başlamışlardı. Bunun için de yavaş yavaş parasını arada bir geri çağırıyor. İşte faizleri yükselteceğim diyor vesaire. Yani kısaca Amerika elinde bu doları bir sopa olarak kullanıyor. İstediği zaman dünyaya bunu gönderiyor, istediği zaman çekebiliyor. Amerika'nın dışında da bu gücü kullanabilecek başka bir devlet yok. Çünkü euro böyle bir şey yapamaz. Euro üretim karşılığında basılan bir para. Evet. Türk lirası veya Çin yuanı, Japon yeni böyle değildir. Ama Amerika'nın böyle bir ayrıcalığı söz konusu.
Evet, yani Amerika'nın doları bir sopa olarak kullanmasının hem ekonomik hem de siyasi sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. İsterseniz diğer konu başlığımıza geçelim. Avrupa'dan devam edelim. Arzu ediyorum. Yunanistan ile Avrupa Birliği arasındaki buzlar erimiş değil. Karşılıklı suçlamalar, hatta tehditler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Panos'un bir açıklaması oldu. Eğer ülkesinin ekonomik krizine çare bulunmazsa ülkedeki kaçakların Avrupa başkentlerine gitmelerine izin vereceklerinin yönünde bir açıklamada bulundu. Bakan kaçaklar arasında DAEŞ destekçilerinin de olabileceği yönünde aba altından sopa gösterdi, amiyane ifadeyle. Tabii Kamenos söz konusu bakan, Sirize ile koalisyon oluşturan Bağımsız Yunanlar Partisi'nin lideri. Bunun altında çizelim. Benzer açıklamalar daha önce de Yunanlı yetkililer tarafından dile getirilmişti. Mesela Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias Riga'daki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantısında eğer Yunan ekonomisi çökerse, yani ifadesiyle İslamcı militanların Avrupa'ya akın edeceklerini ima yoluyla ifade etmiş. Yine Sivil Savunma Bakanı'nın yardımcısı Yannis'ten bir açıklama var. Kaçakların Yunanistan'dan ayrılabilmesi için Schengen anlaşması belki Atina tarafından askıya alınmalı şeklinde yine tehditvari bir açıklama gelmiş. En yeni demeç ise Yunanistan Başbakanı'nın Tsipras'a ait. Tsipras diyor ki Yunanistan ile Almanya arasında 2. Dünya Savaşı ile ilgili çözümlenmemiş tazminat meselesi bulunduğunu ileri sürmüş. Parlamentoda Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı nedeniyle Almanya'dan talep edilen savaş tazminatı konusunda siyasi partiler arasında bir koalisyon oluşturulmasına yönelik toplantıda dile getiriyor bunu. Diyor ki 1953'te Londra Sözleşmesi'ne göre Almanya'nın Yunanistan'a savaş tazminatı ödemesi gerektiğini ileri sürmüş. Yani amiyane ifadeyle ne olacak bu Yunanistan ile ABD ilişkileri sorumuz hocam. Yunanistan yani iflas eden bir tüccar gibi adeta şimdi eski defterleri karıştırıyor. Evet. Yani
son sorunuzdan başlayacak olursak, hani eski defterleri karıştırmasının sebebi şu: ödeyebileceğinin üzerinde bir borcu var.
Evet.
Ve kısa vadede de ödemesi mümkün değil. Karşısında da acımasız bir kapitalist blok var. Diyor ki bu borcunu ya ödeyeceksin ya ödeyeceksin.
Tamam,
şimdi
yok yani.
Tsipras da bir vaatte bulunmuş. Ben bu borçların bir kısmını sildireceğim. İşte bir kısmını erteleyeceğim. İşten çıkarmalara son vereceğim. Yani halkın gönlüne hoş gelecek türlü türlü vaatlerde bulunmuş. Fakat geldi duvara
tosladı.
Şimdi geriye dönüp bakıyor. Nasıl bu işin içinden sıyrılabilirim? Ve eski defterleri karıştırdı. Bu eski defterlerden bir tanesi işte 2. Dünya Savaşı'nda Hitler Almanya'sı bütün Avrupa'yı olduğu gibi işte Yunanistan'ı da işgal etmişti. Bu işgal sırasında da elbette ki birçok altyapıya, maddi manevi unsurlara zarar veriyor ve savaş tazminatı isteme hakkı vesaire var. İkincisi işte bu IŞİD militanları da dahil olmak üzere mültecileri gönderebilirim. Yani gerçekten Yunanistan'da başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ne şu mesajı vermeye çalışıyor. Yani fazla bizi duvara sıkıştırmayın. Bizim de pençelerimiz var. Yani sizin yüzünüzü tırmalayabilecek bizim de pençelerimiz var. Yani biz de boş durmayız eğer iş kavgaya dökülürse diye. Burada ne Yunanistan o söylediği şeyi gerçek olarak yapma anlamında söylüyor, ne de Almanya ve Avrupa Birliği Yunanistan'ı öldüresiye, yani canını çıkaracak derecede üzerine yüklenecek. Bu karşılıklı bir bilek güreşi. Yani Almanya alabileceğinin azamisini almaya çalışıyor. Yunanistan da mümkün olduğu kadar ne kadar nereden kırpabilirsem onun mücadelesini yapıyor. İşte bunu yaparken de karşılıklı olarak hani kartları birbirlerine karşı açıyorlar. Ama bu bir satranç oyunu gibi ve Yunanistan'ın bu hamlesi aslında kendi açısından çok akıllıca bir hamle. Çünkü bundan önceki iktidarlar hiç böyle şeyi akıllarına bile getiremiyorlardı. Çünkü bir teslimiyetçi ruh vardı. Ama şu andaki mevcut yönetim bakıyor, yani karıştırın bakayım eski defterleri, nereden ne çıkarabiliriz, biz onlara karşı hangi kozları kullanabiliriz. Aslında bunu yaparak da birazcık borçlarından bir kısmını sildirmeyi, bir kısmını uzun vadeli ötelemeyi, işte biraz nefes almayı hedefliyor ve sanırım da başarılı olacaktır. Yani felaha ermeyecektir Yunanistan. Hı hı. Ama yani bir nefes alacaktır. Bu da akıllıca bir politikadır diye düşünüyorum. Çünkü Almanya onlar için en büyük tehdit şu anda silahlı birlikleri bir başka ülkeyle savaşmak değil.
Evet.
Fakir ülkelerden gelen mülteciler bugün Batı dünyasının en büyük korkulu rüyası. Çünkü kendi ülkelerinde işsizlik var, ırkçılık hortladı. Hele hele yeni bir göç dalgasının gelmesi onlar için kabul edilmez bir durum. Mesela Suriye'deki bu iç savaşın sona ermesi konusunda en umut verici gelişme bence başta Avrupa Birliği olmak üzere zengin ülkeler artık Türkiye'ye gelen 2 milyonu aşan ve yavaş yavaş Türkiye'den bir sıçrama tahtası olarak batıya doğru gitmeye başlayan bu mültecilerin akınını durdurmak için bile olsa artık ne oluyor deyip Suriye hadisesine bir el atacaklardır. Çünkü işin ucu kendilerine kadar dokunmaya başladı.
Mevzu Orta Doğu'dan açılmışken hocam, kalan dakikalarımızı da özellikle bu Musul'u ele almak için, IŞİD'in elinden ele almak için başlatılan bir hazırlık süreci var. Orada bir geri sayım devam ediyor. Öte yandan Tikrit'te özellikle Şii milisler ve Irak ordusu tarafından yürütülen, yaklaşık 15 gündür yürütülen bir operasyon var. Ama kayda değer bir başarı elde etmiş değil. Bu da enteresan. Çünkü Musul'a yönelik düzenlenecek operasyonda da bir örnek teşkil edecek. Musul'u ne kadar kolay düşürüp düşüremeyeceklerine Tikrit'te belirleyici olacak. Irak ordusunun belli yerlerde bir takım kazanımları elde ettiğinden bahsediliyor. Ama o başka bir hadise oldu. İşte IŞİD'e Afrika'dan bir at daha geldi. Boko Haram Nijerya'da ve Kamerun'da olmak üzere Nijer ve Çat'ta da saldırılar düzenliyor. Son Afrika Birliği zirvesinde Boko Haram'la etkin bir şekilde mücadele etme kararı alındı. Bu kararlarının başında işte Boko Haram'ın sadece bölge ülkeleri için değil, tüm Afrika için bir tehdit oluştuğunun altı çizildi. Yani Boko Haram hadisesinin bir Afrika sorununa dönüştüğünün altı çiziliyor siyasi analizlerde. Katılıyor musunuz? Yani bu Boko Haram hadisesi de Orta Doğu'nun IŞİD'ini olma yolunda ilerliyor mu?
Şimdi Boko Haram'ın mücadele ettiği yer Nijerya'nın kuzeydoğusu. Hı hı. Şimdi şunu hatırlatmak isterim. Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve Nijerya'nın kuzeyinde şer'i hükümler uygulanıyor. Yani mahkemelerde, normal sosyal hayatta İslam'ın o şeriat kanunları uygulanıyor. Hı hı. Güneyi Hristiyandır ve petrol gaz bölgesi. Ben baştan beri bu örgütün karanlık olduğunu iddia ediyorum. Çünkü zaten ülkenin fakir bir bölgesi ve İslami kurallarda uygulanıyor.
Zaten yani.
Zaten uygulanıyor. Siz bunun üstüne neyi getireceksiniz? Yani Nijerya'nın kuzeyi laik, böyle dinle, diyanetle alakası olmayan bir yer değil. Yani Kuzey Nijerya'da köklü bir İslam geleneği vardır. ve orada halkın zaten tamamı Müslümandır ve siz Müslüman olan halkın tekrar işte buraya şeriat getireceğiz, Batı tipi okulu yasaklayacağız diye insanları öldürüyorsunuz, kesiyorsunuz. Sadece ve sadece orada, bakınız yakında Somali'deki Şebap örgütü de böyle bir şey yaparsa hiç şaşırmam. Mali'nin kuzeyindeki gruplar böyle bir şey yaparsa hiç şaşırmam. Çünkü bu grupların büyük bir çoğunluğu ortaya çıkışı böyle halkın içinden gelen değil, birdenbire bizim bu Irak, Suriye'deki IŞİD'in türemesi gibi nevzuhur bir harekettir. Bunlar ve İslam dünyasının ve Afrika'nın ileride başına çok büyük belalar açacaktır. Çünkü bu işin tabanında belki samimi İslam'a inanan, cihat ettiğini sanan gençler olabilir ama tepe noktası kesinlikle Amerika ve İngiltere'nin kontrolünde olduğu konusunda hiçbir kuşkum yok benim.
Evet, kesinlikle onu gösteriyor yaşananlar. Kıymetli hocam, çok hızlı geçti. Kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.
Hayırlı akşamlar.